Ayrım 21 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 329 İkbal Kahvesi. Sultanahmet'teki Köşe Kahvesi Akademi ise Nuri Osmaniye Caddesi'nin bitiminde sol köşede cami karşısındaki İkbal Kahvesi de akademidir. Buraya İkbal Kıraathanesi de denir. Burası da hemen hemen her kuşağı barındırmıştır. Çok geniş ve loş bir yerdir. Babı Aliye Cağaloğlu'na yakın olduğu için yazın erleri kadar gazetecilerin de uğrağıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda burada hemen hemen her akşam karagöz oynatılır ya da Kemani Memduh başkanlığındaki saz takımı kulakları musiki ile yıkar. Memduh kısa boylu ve esmerdir. Adı Çingene Memduh'a çıkmıştır. Kimi akşamlarda onun yerini Salih alır. Taksim yaptığı zaman bülbül gibi sesler çıkardığı için Bülbül-i Salih diyenler çoğunluktadır. Salih Memduh'un tersine uzun boyludur ama o da esmerdir. Bu yüzden ona da Çingene diyenler vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında burayı şenlendirenler arasında şunlar sayılabilir. Halil Nihat Boztepe, Fuat Köprülü, İbrahim Alaeddin Gövsa, Yusuf Ziya Ortaç, Hasan Saka, Hamamizade İhsan, Emin Behiç, Orhan Seyfi, Hakkı Süha, Agah Sırrı. Bunlar hemen hemen her akşam buradadırlar. Celal Sahir, M. Nermi, Ömer Seyfettin ise arada sırada düşerler. Yusuf Ziya Ortaç bir kış günü Falih Rıfkı'yı burada tanımıştır. Divan edebiyatının son yergici şairi Tahir Nadi de buranın eşiğini aşındıranlardandır. Ama onun adı üstadsız söylenmez. Tahir Nadi şiirlerini okurken her ikiliyi iki kez yineler, sonra da çevresine hayranlık bekleyen gözlerle bakar. Yaz kış yalnız şiirden, edebiyattan açılır burada. Savaşın sonlarına doğru Nazım Hikmet, Halil Vedat Fıratlı, Rıfkı Meylül Meriç, Vala Nurettin, Doktor Ekrem Şerif Egeli de katılır topluluğa. Mütareke yıllarında Hasan Ali Yücel'le kimi felsefeci arkadaşları İkbal'e yeni bir canlılık kazandırırlar. Hasan Ali oraya Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, dolayısıyla Yahya Kemal'i de çeker. O yılların en iyi edebiyat dergisi olan Dergah, şimdiki İstanbul Kız Lisesi'nin arkasına düşen Türbedar Sokağı'ndaki Tanin basım evinde veya Servet-i Fünun basım evi, basıldığı için İkbal kısa zamanda bütün dergahçıların uğrak yeri olur. Ama derginin çıkartılması da İkbal'de karar altına alınmıştır. Dergahın yöneticisi Mustafa Nihat Ozon o günleri şöyle anlatacaktır. İkbal Kıraathanesini askerliğini yeni bitirmiş iki kardeş açmıştı ilk kez. Biz de oraya dadandıktı. Adeta lokantamızdı. Çünkü 5 kuruşa simit, çay, işte öyle yemeklerini öyle geçirebiliyorduk. Halil Vedat, Ahmet Hamdi, Kadri Yörükoğlu. İşte bütün üniversiteli arkadaşlar. Haşim, yani Ahmet Haşim, bile dadanmıştı oraya. O zamanlar Düyun-i Umumiye'de çalışırdı. Çıkınca ilk işi oraya gelmekti. Haşim dolayısıyla Abdülhak Şinasi Hisar'da gelirdi. Ünlü Farsça öğretmeni Tahir Nadi zaten oranın gediklisiydi. İşte bizde dergiler çokluk böyle bir ortamda doğar. Edebiyata, şiire, hikayeye düşkün birkaç kişi bir araya geldi mi, haydi bir dergi çıkaralım derler. Bizimki de aşağı yukarı öyle oldu. Dergi çıkarmayı Halil Vedat ortaya attı. Derginin adı için orada bir sürü ad önerildi. Uzun bir liste ortaya çıktı. Sonunda dergâhta karar kıldık. Derginin sorumluluğu da bana yüklendi. Büyük babamdan bazı şeyler kalmıştı. İşte onlardan 5-10 para geliyordu. Zaten 1000 sayı basılıyordu. O zamanlar ortalıkta Ümit adında bir edebiyat dergisi daha dolaşıyordur. Bu dergiyi de damat Ferit'in yaveri Tarık Mümtaz Göztepe çıkarıyordur. O zamanın bir takım genç yazarları da oraya yazıyorlardır. Hecenin 5 şairi diye bilinenler de aralarındadır. Bunlar hep İstanbulcudur. Dergahçılar ise Anadolucudur. Bir başka deyişle Ümit dergisine karşıdırlar. Bu yüzden daha başlangıçta karar vermişlerdir. Dergaha Hecenin 5 şairinden yazı ve şiir almayacaklardır. Öyle de yaparlar. Nurullah Ataç, Yunus Kazım Köni de bütün günlerini, gecelerinin de büyük bir parçasını burada geçirirler. Öbür dergahçılar Mustafa Şekip Tunç, Necmettin Halil Onan, Ali Mümtaz Arolat da onlardan geri kalmaz. Refik Halit'in Aydede dergisinde çalışan ama aklı dergahçılarda olan Osman Cemal Kaygılı ile Mükrimin Halil de zaman zaman oraya düşerler. Ahmet Hamdi Tanpınar da İkbal'i şöyle anlatır. Birkaç cephenin anısını vücutlarında, dahası yüzlerinde taşıyan çoğu malul yedek subaylar, ordudan yaralı ve sakat ayrılmış görevli, muvazzaf subaylar, daha Anadolu'ya geçmemiş yüksek rütbeli askerler, yarı mutasavvıf, yarı nokta nokta son derece kibar, kimi satranç, kimi dama meraklısı ve hemen hepsi top atmış birkaç Abdülhamit Çağı kaz askeri. Kim bilir hangi çağın ikinci, üçüncü derecede halim çehreli ve tereddütlü ricali. Aşırı ulusçu, milliyetçi ve Ferit Paşa casusu burada. Bodler'in, Verlen'in, Yahya Kemal'in, Haşim'in, Nedim'in ve Şeyh Galip'in hayranı genç dergahçılarla beraberdirler. Tanpınar kendi masalarının kapıdan girince sol yanda olduğunu, Yahya Kemal'in konuşması kızışıp da kahkahalar arttığı vakit masanın çevresindeki halkanın genişlediğini ve kahvenin bütün sol kesimini kapladığını da söyler. Dergahçılar bilardo ıstakalarının gürültüsü, tavla şakırtısı, garson yaygarası arasında yine de şiirden söz açar, tasarı üzerine tasarı kurarlar. Gazetelerden geç vakit dönen arkadaşlarından da Kurtuluş Savaşı'nın en son haberlerini alırlar. Dergahın ilk sayısı 15 Nisan 1921 günü yayınlanır. 15 günlüktür. Dergiyi çıkaranların çoğu Yahya Kemal'in öğrencileridir. Yahya Kemal o yıllarda Fransızların sonsuzluk adını verdikleri engin şiir türünü denemek düşüncesindedir. Gerçi Fuzuli'de, tekke ozanlarında, özellikle de melamilerde de bu tür şiire rastlandığını bilir. Ama o daha çok doğada ve bireyin ruhunda bulunan sonsuzluğu dile getirmek isteğindedir. Deniz şiirini de bu düşüncelerin etkisiyle yazmıştır. Yahya Kemal mazmuna dayanan divan şiirine karşıdır. Divan şairleri de şiiri her türlü laf ebeliğinden sıyrılmış bir bileşime ulaştırmamakla suçlar. Ona göre divan şairleri yeni bir mazmun bulmaktan başka bir şey düşünmezler. Nef'i bile mazmunların bir kurbanıdır. Divan şiirinde sadece dizeler ve ikilikler vardır. Yahya Kemal'e en beğendiği divanın hangisi olduğunu soracak olursanız, size büyük ozanların dizelerini, ikiliklerini bir araya getiren bir gül deste olduğu karşılığını verir. O, halk şiirinin de divan şiiri gibi insana kesel verdiği kanısındadır. Nefesler, ilahiler, koşmalar, türküler, kayabaşlardaki inelemeler, tek düzelikler onu iyisinden tedirgin eder. Onca divan şiiri de halk şiiri de aynı kısır anlayışın ürünüdür. Aradaki ayrım birinin üst tabakaya, ötekisinin de alt tabakaya seslenmesidir. Tanzimat şiirinin düz yazıya çokça eğilmesi de Yahya Kemal'in eleştirisine uğrar. Bu konuda daha ileriki yıllarda şöyle diyecektir. Gerek Rübab-ı Şikeste'deki şiirler, gerekse Cenab-ı Şahabettin ve öbür arkadaşlarının şiiri nesirden pek çok zaman uzaklaşamıyordu. Dergi sayfasında dizgicinin dizdiği gibi kalan, gözle takip edilen, daha açık bir deyişle okunan bir şiirdi bunlar. Söylenmiş ve dinlenilen bir şiir değildi. Tersine yazılmış ve okunan bir şiirdi. Eğer şiir kişisel ise, yani bir iç ahenk ise, bu şiirler çokluk, yalnız vezinliydi ve şiir olmak değerinden yoksundu. Kısacası nesre yakındı. Hele muhakkaktır ki nesrin kurallarıyla yazılıyordu. Oysa şiir nesirden bambaşka bir niteliktedir. Musikiden başka türlü bir musikidir diyeceğim. Yazılan ve okunan şiir çok iyi olsa bile halis şiir olamaz. Şiirde nefes ile ses iki temel öğedir. Dizenin ayakları yerden kopmazsa ya da ister en hafif perdene olsun, ister İsrafil'in suru kadar gür olsun, kulağı bir ses gibi doldurmazsa halis şiir değildir. Yalnız Tevfik Fikret ve arkadaşlarının doğulu beğeniyi büyük çapta değiştirdiğini de kabul eder. Fikret'in yeni yöntemli şiiri pes değilse bile orta dereceden gerçekleştirdiğini de söyler. Şunları da onun için döktürmüştür. Onun şiirinde Fransızların orta sınıfına ait zevkler, Frank deyişiyle kent soylu anlayışı göze çarpıyordu. O çağda Fransa'da Paul Verlaine'in şiiri en şiddetli etkisini yürütürken bu manzara herhalde apaçık bir gerilikti. Ama Fransızlığı bir yana bıraksak da eski şiir anlayışımızın, eski şiirden dillerde dolaşan birçok parçaların şiirce değeri bu yeni çığra %100 üstündü. Bizim gibi yüzyıllarca kuvvetli bir lirizm idrak etmiş ve hala da onu hatırlayan bir ulusun zevkinde gerçek bir değişiklik yaratabilmek için yeni şiirin niteliği yalnız başka değil, yüksek ve halis de olmak gerekirdi. Yahya Kemal 1921 yılında Türk şiirinin maddileşmeye doğru yol alışından da sızlanır. dergahın 3. sayısına 1 Mayıs 1921 yazdığı bir yazıda şunları diyecekler. Şair şiiri ruhunda bulamadığı için vezinden, kelimeden çıkarmaya çabalıyor. Düşüncemi anlatmak için kelime bulamıyorum. Bu dil çok dar diyor. Sözlüğün köşelerinde yeni kelimeler buluyor. Duyduğum ahenkleri anlatmak için bu vezinler çok katı diyor. Vezni yumuşatmaya kalkışıyor. Ahengi duygudan çıkaramadığı için vezinlerden çıkarıyor. Sanıyor ki bu vezin yağmur, o vezin fırtınayı çok iyi anlatır. Kısacası şiir bir zaman sırf manevi iken şimdi maddileşiyor. Eskilerin bakmaya vakit bulamadıkları bir alem vardı, dış alem. Bu boş ülkeyi yeni sanatçılar mal bulmuş mağribi gibi buluyorlar. Gerek şiir gerek de düz yazı bu boş ülkeye dalıyor. Resim, boyuna resim. Dış alemin kabuğundan hareketlerine, en hurda noktalarına kadar resim. Ama edebiyat bu düşkünlük yüzünden resim oluyor. Ruhu değil, ancak gözleri okşuyor. Zaten bir tür sanatın başka bir tür sanata dönüşmesi de bir çözünme, yani inhilal alameti değil mi? Yahya Kemal de büyük boy bir kahve kuşudur. O Madrid'e elçi olarak gittiği vakitte ilk kahveleri dolaşır. Ne var Madrid kahvelerindeki yaygara hiç de içini açmaz. Madrid'de kahvehaneyi gördüm ki havradır. Bir yerdeyiz ki söz dediğin şey palavradır. 1923 yılında Dergah dergisi, yani 42 sayı çıkmıştır, kapandıktan sonra İkbal Kahvesi yine gazetecilere kalır. Buranın yeniden dirilik kazanması 1951 yılında Orhan Kemal'in Adana'dan İstanbul'a göç etmesiyle başlar. Artık İkbal, Orhan Kemal ve arkadaşlarının kahvesidir. Orhan'ı buraya bağlayan nedenlerin başında kahvenin ocakçısı, garsonları ve telefonu gelir. Kahvenin babı Ali'nin ortalık yerinde bulunuşu da bunlara eklenmelidir. Orhan'ın arkadaşlarıyla Kahvetül İkbal adını taktıkları, bu kahveye ısınmasının bir nedeni de babasının burayla ilgili bir anısıdır. Meşrutiyetin ilanını babası Abdülkadir Kemali Bey burada, kahvenin bahçesinde, o zamanlar kahvenin bahçesi de vardır, kaşar peyniri ve simitle çayını yudumlarken işitmiştir. Orhan'ın hemen hemen bütün günü orada geçer. Kışları sabah 9 sularında damlarsa, yazları 6'da, pek pek 7'de oradadır. Kahve kuşu adına da en çok hak kazanan odur. Orhan Kemal ve arkadaşlarının içtikleri ilk çayların adı Sabahiye'dir. Çaya simit, boğaça gibi yiyintiler de eklenir. Dergahçıların masaları kapıdan girince solda ise bunlarınki sağdadır. Sabahları kadro hiç şaşmadan düşer kahveye. Akşamları da kafa çekmeye burada karar verilir. Sırasına göre 5, 10 ya da aşkın bir kalabalıkla Sirkeci'ye, Kum Kapı'ya inilir. Ya da Aksaray'a, Beyoğlu'na çıkılır. İkbal'i isterseniz bir de Orhan'ın kendi ağzından dinleyelim. İkbal bizim için evimiz kadar, dahası bir bakıma evimizden çok daha bize yakın oldu. Orada yurt ve dünyanın siyasal gidişi üzerine az mı düşünceler yürütüldü? Devlet ve hükümetlerin siyasası az mı yerildi? Buna koşut olarak edebiyat dedikodularının daniskası mı geçmedi? Hikayeciler, şairler, romancılar, herhangi bir oyun, dergiler burada az mı süzgeçten geçti? Doğrusunda burada her edebiyat kahvesinde olduğu gibi bütün edebiyatçılar, sanatçılar neşterin altına yatırılır. Nurer Uğurlu'nun demesine göre Kemal Tahir romanlarında Türk köylü ve halkını tembel ve nokta nokta göstermekle suçlanır. Ama Esir Şehri'nin insanları ile Yedichınar Yaylası bu yaylım ateşinin dışında tutulur. Fethi Naci edebiyatçılar üzerine verdiği yargılardan ötürü tuzla buz edilir. Yusuf Atılgan, aylak adamda bunalan gençleri ve meyhaneleri dile getirdiği için küçümsenir. Bu çıkışmalardan Balaban da nasibini alır. Şair Baba ve Damdakiler adında bir kitap yayınladığı için o da şu zılgıtla donatılır. Bir daha roman filan yazayım deme. Ulan biz resim mesim yapıyor muyuz? Yoksa elime fırçayı alırsam senin öküzlerin gibi 100 tane yaparım ha. Burada yüceltilen yazarlar da eksik değildir. Sait Faik, Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Yaşar'a kimi zaman da kızılır, çokça yararlanır bu durumdan. Fakir için şöyle söylenmiştir. Fakir yoğun, dört başı mamur, yorumu var, meselesi var, ağırlığı var. Bir ana çizmiş, Irazca ana, sanki Gorki'nin anası. Ustaca çizilmiş bir Anadolu kadını. Kadın değil, ana, hem de ne ana. Yargılarından hoşlanılmayan Ataç bile şu palamutla yüceltilir. Değer yargılarımız ne olursa olsun Ataç'ı arıyoruz. Bunu daha çok da en yeni kuşağın duyduğunu sanırız. Taze heveslerle, pırıl pırıl heyecanlarla yüklü kitapçığını çıkar bekle. Ataç olsaydı bu terü taze kitaplar boynu bükük mü kalırdı? Buraya gelenler daha çok Orhan için gelirler. Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu, Ferit Öngören, Yaşar Kemal, Ece Ayhan, Lütfü Erişçi, Fahir Onger, Rasih Nuri İleri, Haldun Taner, Fahir Aksoy, yani Meccani Fahir, Fikret Otyam, Ara Güler, Faiz Turhan, Y. Kenan Karacanlar, Oktay Akbal, Konur Ertop, Ümit Yaşar Oğuzcan, Behçet Necatigil, İsmet Zeki Eyüboğlu. Bunların bir takımı gelgeççidir. Gelgeççiler gelir, konuşur, alkış alır ve gider. Ama buranın Yelfe İhsan, Arap Talat, yani Talat Kılıç, Patriot Hayati, Erol Sadi Erdinç, Hadi Malkoç, Nurettin Akkın, Muhittin Gökçek, Hasan Akkuş, Mehmet Ali Ermiş, Enver Aytekin, Edip Karahan gibi başka gediklileri de vardır. Burayı Orhan Kemal'in kahvesi yapanlar da asıl bunlardır. 1960 yılında Nurer Uğurlu da oraya düşer. O gün Nurer'in yanında Demirtaş Ceyhun'un kardeşi Turan Ceyhun da vardır. Uzaktan araba işaret çakarlar. Talat Kılıç yeşil ışığı görünce kalkıp onların yanına gelir. Kusura bakmayın abi, sizi rahatsız ettik. Biz gelecektik yanınıza ama ayıp olurdu. Siz Adanalısınız. Yanınızdaki abi de Orhan Kemal değil mi? Evet, Arap Talat'ın yanındaki Orhan Kemal'dir. Dahası orada oğlum Buyruk, Muzaffer Buyrukçu ile Yelfe İhsan da vardır. Arap'ın aracılığı ile Nurer'le Turan biraz sonra Orhan Kemal'in karşısında yer alırlar. Nurer'le Orhan arasında hemen şöyle bir konuşma kurulur. Adım Nurer Uğurlu, liseyi bitirip hukuka yazıldım, şiir yazıyorum. Güzel, kimlerdensin Adana'da? Bizim aileyi tanımazsınız, aslımız doğudan gelme. Yalnız dayım vardı matbaacı, belki onu tanırsınız, Rıza. Ha, Seyhan Matbaası'nın sahibi, iyi tanırım. Kahvetül İkbal'e gelenler arasında Hasan İzzettin Dinamo da vardır. O buraya daha çok Kutsal İsyan adlı romanı Son Havadis'te yayınlanırken gelmiştir. Gazetenin yönetim yeri kahvenin karşı sokağında olduğu için Dinamo gazeteden çıkınca İkbal'e uğramakta ve kahvenin soluna düşen pencerenin önünde oturmaktadır. Ne var, o başkalarıyla söyleşmeye değil, bir kenarda kendini yaşamaya ve şiir yazmaya gelmiştir. İkbal kahvesinde oturuyorum. Yığın yığın insan içinde yapayalnız. Dostsuz, örgütsüz, parasız. Gözlerimde pis sigara dumanı. İçimde habis sıkıntı uğru. Dışarıda sinsi güz yağmuru. Dinamo'nun burada tek tesellisi şair doğup şair ölebileceğidir. Doğrusunu ararsanız o parasız olduğuna pek üzülmez. Çünkü İkbal kahvesi için yazdığı şiir şöyle biter. Tok şairin zekası vardır, aç şairin dehası. Nedir? Dinamo kimi zaman Orhan'la dertleşmek fırsatını da bulur. Bunu bize kendisi şöyle anlatacaktır. Orhan Kemal kahvede kendini eğlendirecek ya da dertlerini unutturacak oyunlara dalardı. Ancak Kahvetül Meseret'te olduğu gibi Kahvetül İkbal'de de Orhan Kemal'in bahtı pek açık değildi. Son zamanlarda sık sık kitap çıkarmaya başlamıştı. Bir gün ona sordum, bu yoğun çalışmayı hangi saatlere sığdırıyorsun dedim. Sabahın saat 5'inde başlayıp 10'unda bıraktığını, böylece sokakta iş yerlerinde dolaşabilecek boş saatler avlayabildiğini söyledi. Geçinip geçinemediğini sorunca çıkık zeki alnında üzgün çizgiler belirdi. O günler onun oldukça kara günleriydi. Piyasada birkaç tutmuş kitabı olduğu halde meteliksizdi. Evce sıkıntı çekiyordu. Yazdığı romanları sürecek gazete bulamıyordu. Bir gün karşılaştığımızda içkiliydi. ''Bugün mahsus içtim Dinamo'' dedi. ''Şu sırada yarı sağcı bir gazeteye bir romanımı sürmeye gidiyorum. Gerekirse tehditle romanımı tefrika ettirmeye çalışacağım. Pis herifler, geçmişler nimet sofralarının başına hababam yiyorlar.'' 1965 yıllarına doğru İkbal kahvesi kapanır. Halıcı, turistik eşya satılan yer olur. Nurer Uğurlu'nun anlattığına göre kahve kapanınca İkbalciler bir süre köşe başındaki Acem'in kırık dökük kahvesine toplanıp sabahiyelerini orada sürdürürler. Sonra da çifte havuzlar ya da divan yolundaki şehir kıraathanesine yollanırlar. Acem'in kahvesinde, yahu bu kaçıncı Acem, içilen kahve nohut karışımıdır. Garson Malatyalı Ali'nin tanıklığına göre nargilelerin marpucu da sıcak suda yıkanmadan verilir. Bunlar İkbalcileri buradan soğutursa da kahvenin anılarla yüklü İkbal'e çok yakın olması bunları daha bir süre buralarda tutar. Sonunda yine ver elini meserret.